Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 60. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşker.
Ben Tokan Karataş.
İle beraber bugün NBA podcastimizi gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Tokan.
Hoş bulduk.
NBA'de All-Star'dan sonra heyecanlı bir dönüş bekledi bizi aslında. Biraz heyecanlanıyorduk. Nasıl dönecek oyuncular? İşte sakatlıklardan nasıl dönecekler? Takımların yeni kimyası nasıl olacak? Playoff mücadelesine nasıl yansıyacak? Aslında birkaç izlenimimiz oldu. Mesela Utah'ın 11 maçlık serisi bitti. Playoff çekişmesinden Detroit bir şekilde kendini dışarı attı. Elendi artık diyebiliriz herhalde. Ya bana öyle geliyor.
Matematiksel olarak değil tabii ama tabii kötü ki durumdalar.
Ama yani bir görünen köy kılavuz istemez demişler. Çok kötü bir All-Star dönüşü gerçekleştirdi ki öncesinde de çok iyi girmemişti. Bunların hepsini toplan ve bireysel performansları hep beraber değerlendireceğiz bugün seninle. Öncelikle sana sorayım. Nasıl buldun All-Star sonrasını?
All-Star sonrası güzel, heyecanlı. Yani direnen takımlar var. Playoff'ta mesela Clippers'ın düşmesini bekliyordum. Direniyorlar hala. Dün de Teodosic Maranoviç'le kazandılar demiştin.
Denver'ı, ben onu hiç izleyemedim. Dün Denver'ı yendiler. Aslında Denver'ın büyük çoğunluğunda önde olduğu bir maçtı. Ama son çeyrek Dark Rivers bence Teodosic'in biraz itmesiyle çok kızdı savunmaya. Özellikle boyalanan savunmasına çok kızdı. Maranoviç, Teodosic, Heartless galiba uzunlarının adı değil mi?
Hartzell.
Hartzell mi? Öyle bir çocuk.
Montezel Hartzell. Öyle bir şey olmuş. 4.5 oynayan diyorsun değil mi?
Ve Tobias Harris de bir 5 denedi böyle. Hani aslında çok da hiç denemediği bir 5 ve Marjanovic çok iyi bir savunma yaptı. Hücumda da etkili oldu. Maçı kazanmayı kazandılar yani hani. Çok enteresan
yani,
geliyor bana.
Çekişme sürüyor. Playoff'tan mı başlayalım bu arada?
İlk önce bir dünkü maçı üzerinden bir gireyim dedim. Sonrasında konu başlıklarından devam ederiz istersen.
Öyle yapalım o zaman.
Dün böyle bir aslında tam playoff yarışı konuşalım bu saatten sonra. Clippers önemli bir adım attı.
Galibiyet
alarak batıda. Aslında bizim bugün konu başlığı olarak belirlediğimiz şeyler playoff mücadelesiyle çok örtüşen şeyler. Mesela en büyük gündemimiz bence Anthony Davis olmalı.
Evet.
Şimdi Anthony Davis DeMarcus Cousins'ı kaybetmiş bir Pelicans için her şey oldu. Bütün takım Anthony Davis oldu.
Ki ilk sakatlanmandan sonra böyle değildi. Bir Avustralya'dan sonra acayip bir yere çıktı.
Kimi koysan tökezler. Öyle bir ne oldu, ne olduğunu anlamadı Pelicans cephesi. Ama sonra Mirotic geldi. İşte Rondo biraz form tuttu.
Drew Holiday çok
formda. Drew Holiday olduğunun üstünde bir oyuncuya dönüştü. Hani bence potansiyelin üstüne çıkmaya başladı.
30 falan atıyor. 30-10 falan yapıyor.
Ya bu şekilde zorlayarak aslında Batı Konferansı'ndaki playoff mücadelesinde Anthony Davis'le ayakta kalınıyor Pelicans. Çünkü ben düşeceğini bekliyordum.
Şurada bir istatistik görüyorum Anthony Davis'in. 6 maçlık insan dışı istatistiği sen ya söylesen.
Özellikle 6 maçlık istatistiklerini bir söyleyelim seninle. Biraz önce de konuştuk. Yani 41.5 sayı ortalaması, 15 rebound, 3 top çalma, 3 blokluk.
Muazzam ya.
Yani son 6 maç diyoruz bu arada. Hani bunu bir maç yapsa of Anthony Davis. Belki demeyeceğimiz noktada iyi bir oyuncu Anthony Davis. Ama 6 maç ayırdığında.
Ki dün en son 53-18 yaptı değil mi?
53-18
yaptı.
Ya ve yine senin çıkardığın bir şey var burada. Herhalde 83 sonrası toplam 50
game score.
Yani game skoruyla oynayan 3 oyuncu var. Biri Kobe Bryant, biri Michael Jordan, diğeri de Anthony Davis.
Evet,
AD.
Verimlilik dışında başka bir şey, verimlilik puanı hesabı. Yani per veya pir değil bu. Game score, onu şey söyleyelim, normali 10'dur bunun. 30 yaparsan çok iyi, olağanüstü bir şey yapmış sayılırsın. 50 yaparsan tanrı boyutuna ulaşmış sayılırsın. NBA'de öyle kabul ediliyor en azından. İşte tarihte 3 tane, daha doğrusu tutulmaya başladıktan sonra hani 83 sonrası. 3 tane oyuncu var. Kobe MJ'nin yaptığı game score ulaştı Anthony Davis. Tabi bunda temponun filan da etkisi var ama
yine de bir uzun oyuncunun aslında.
Tabi yani asisti olmayan. Hani
asisti olmayan. Blokla ve stille buna ulaşıyor.
Şimdi şu an Pelicans'ın durumu ne bu arada?
Şu an Pelicans'ın playoff mücadelesinde 6. sıradalar. 34 galibiyetleri var. Ya bu arada doğuda da batıda da öyle bir galibiyet mağlubiyet skalasına bastırıldı ki playoff potası. Mesela 3. Minnesota ile 9. 10. Utah arasında 7 maçlık bir periyoda sıkıştık. Diğer takımların arasında birer ikişer maç oynuyor. Giannis de bu skalanın arasında 34 galibiyetle yer alıyor. Aslında Oklahoma'dan bir galibiyet azlar ama yani mağlubiyetleri az ve maç sayıları az olduğu için üstteler.
Şimdi şöyle bakıyorum.
Ya Utah bozdu biraz.
Utah'la Denver'ın girmesini bekliyordum ben aslında Pelicans ve Clippers yerine. Ama şu an ikisi de aşağıda duruyor.
Ya tabii sezon sonuna daha var. 20 maçımız var daha. Ben de Denver ve Utah'ın hala zorlayacağını düşünüyorum.
Hani. Tabii Millsap döndü bu arada.
Ha, onu da söyleyelim. Millsap oyuna geri döndü.
İşte orada Plumlee'nin, Trey Lyles'ın falan süreleri iner muhtemelen. Millsap'ın dönmesi yok için de iş yükünü azaltır. Ama onlar orada şu an bakayım.
Denver'a kazandırır mı sence?
Denver 33-28.
Aslında Denver'la Utah arasında yarım galibiyet
yarım var. Galibiyet. Yani daha doğrusu 8. sırayla hiç fark yok. Hı-hı. 7 ile 1.5 galibiyet fark var. Denver 8'den girmeye çalışacak. Utah da 8'den girmeye çalışacak. Yani Oklahoma buradan bence yükselişe geçer yeniden. Yani 7 bitirmez Oklahoma.
Bu arada Paul George'un bir geçen sistemi vardı. Hakemler bize faul çalmıyor diye. Ne düşünüyorsun? Oklahoma cephesine karşı bir tavır var mı? Hakemler NBA ya. Tarafından.
Niye olsun ki?
Biraz hani açıklamalar, bad boysluk bir şeyler. Westbrook.
Hakemler genel olarak kötü bu arada. Yani NBA'de
formsuzlar bu sene onu da
formsuzlar,
söyleyelim.
Formsuzlar, kötüler. Şeyin ilginç bir şey çalmışlar gördün mü onu? Chris Paul'a. Hani top sürerken parke dışında hiçbir şeye dokunamazsın ya. Kimle?
Biri James Harden annesiyle.
James Harden annesiyle tokalaşıyor. Galibiyeti kutluyor böyle. Galibiyeti kutlarken ona top
turnover.
Kaybı. O kural doğru mesela. Doğru bir top faal şey. Top kaybı çalmışlar. Düdük çalmışlar ama hakemler bu sene kötü. Ben sanmıyorum ya Oklahoma. Niye öyle düşünsünler ki bilmiyorum. Yani özel olarak kimliği gelecekleri, kuruluk yani. Geleceklerini sanmıyorum Oklahoma için.
Ya biraz da hepsi şey oyuncular. Potaya gitmeyi seven oyuncular ve biraz o müdahaleleri alınmayı çok seviyorlar. Hani and one dedikleri olaya aşık bence. Paul George'lar, Westbrook'lar. Hı-hı.
Melo da
aynı şekilde. Yani onu çok seviyorlar ve o gelmeyince, o düdüğü duymayınca biraz konsantreleri de bozuluyor herhalde. Oklahoma da kendini aslında birazcık ateşe attı.
Attı şu an.
Çünkü
sıkıntılı.
Utah 1-5-6 maç daha yaparsa herkesi tehdit altına alır.
Ama Oklahoma o çekirdek kadro kendini bence en kötü 5'ten falan girer yani. O yükselecek. Ev sahibi avantajını da almaları iyi olur.
Bir çıkışı var. Damian Lillard'ın çok İyi bir performansı var.
O da aslında Anthony Davis'in gölgesine kaldı. O da bir 4-5 maç 40 sayı ortalamayla oynadı.
Ama
sağ olsun.
Birazcık az kaldı Anthony Davis'e.
Evet az kaldı.
Ya bu arada şey de söyleyelim. Anthony Davis'in son olarak bir istatistiği var. 7 maç üst üste. 7 maç pardon üst üste değil. Toplamda 7 maç 40 sayı 10 rebound. Barajın üstüne çıktı bu sezon. Ve geçen sene de bunu yaptı. 7 maçın üstünde sanırım. Hı-hı. Ve tarihte bunu yapan 2 oyuncu var.
2 sezon yapan.
2 sezon üst üste yapan. Biri Shaquille O'Neal, biri Anthony yani. Davis.
Çok acayip bir seviyede Anthony Davis gerçekten. Hatta ne yapacağımı 2021'de, 21'de karar vereceğim dedi. Hep her sezona MVP olur mu diye düşünüyoruz. Ama tabii şey, bu böyle bir takım MVP çıkaramaz. Ama evet. MVP'lik performans sergiliyor, onu da söyleyelim Anthony Davis için.
Batı playoff'unda konuşacaklarımızın dışında bir şey var mı? Bu arada Houston'ın artık bilecek mücadelesinde çok... Ha, iddialı olduğunu söyleyeyim.
İyi hatırlattın.
Yani.
Şimdi Golden State'de biraz şey var tabii. Rehavet. Rahat oynuyorlar.
Kime sorsak vites yükseltmiyor bu takım.
Evet ama Houston'a karşı saha avantajını almadan konferans finali oynamak olası bir konferans finalinde. Çok da iyi bir şey sonuç vermeyebilir. Yani Houston'u deplasmanda devirmek öyle Golden State'in bile çok kolay yapabileceği bir şey değil. Bir de tam Golden State çok tempolu oynuyor tamam ama ligin en çok top kaybı yapan 22. takım sanırım Golden State. Ve hani bu şey yani ligin en çok işte top kaybı yapan 14.5 top kaybı yapıyorlar sanırım. Bu biraz rehavetten de kaynaklanıyor. Pozisyonlarda öyle sağa sola bakmadan pas veriyorlar. Bu rehavet ortadan kalkmalı. Golden State 3 sene üst üste final oynuyor tamam ama bu problem yaratır. Çünkü Houston çok hazır kurulu geliyor. Hele... hani Harden ve Capela Chris Paul üçlüsü birlikte oynarken maç kaybetmiyorlar neredeyse. Neredeyse maç kaybetmiyorlar.
Hazır konusu açıldı Golden State'ten. O zaman o konuyu bitirelim. Biz Zaza Pachulia faciası yaşadık. Oklahoma ile de ilgili çünkü. Westbrook çok sinirlendi. Üstüne o şekilde düşen Zaza Pachulia'ya.
Haklı. Ben de sinirlendim.
Ya hepimiz galiba. Geçen sene Kawhi'yi de hatırladık.
Yani. Evet. Yani
böyle bir kan çekici bir durum değil mi Togan? Hani
orada bu... arkada Nick Young'ın mı ayağı değiyor? İşte Nick Young'ın galiba böyle bir...
Öyle bir dünya yok ya.
Azıcık bir ayağı değdi diye 2-10'luk adamı...
Ama Kevin Durant falan da sakar demiş Zaza Pachulia için.
Yok abi öyle,
yok
şey,
öyle bir dünya şey.
Ya. Yani bakıyor, üstüne atlıyor. Orada sakatlık çıksa...
Atlama şekli dize bu arada. Hani.
Tabii tabii
çok
dize
ciddi
dize
bir sakatlık
yani.
Geçirebilir yani.
Sonra işte konumuz bu değil falan diye açıklama yapıyor ve NBA'de ceza vermedi.
Vermedi. İnandı NBA.
Abi ben anlamıyorum bir şey yani. Anlamıyorum.
Kötü niyet aramak istemiyor bence NBA yönetimi.
Evet ama...
Ya bunu ciddi ciddi istemiyor yani.
Hadi kuralların dışına çıkalım. Süper yıldızlar NBA'in marka değeri aynı zamanda değil mi?
Ya Westbrook'u sakatladı.
Westbrook'un sezonu kapattığını düşünsene.
Kavaya kapattırdı. Hı-hı. Kinli tekim, onu da söyleyeyim. Kavay 8 Mart'ta parkere dönüyor.
Evet.
Konuşacağız şimdi o Hı-hı. konuyu da.
Ya orada net bir ceza almalı bence Zaza. Ve hani Draymond Green gibi birazcık da hakemler Draymond Green'in hep şey yaparlar ya biraz böyle mimli dikkat ederek izlerler. O da böyle izlenmeli artık. Bilmiyorum yani orada Westbrook'un pozisyonunu izlemeyen varsa izlemiştir herkes ama izlemeyen varsa izlesin. Atlıyor yani üstünde Westbrook'un direkt dizini sakatlamak için.
Playoff mücadelesi Batı'da bu şekilde.
Spurs da o mücadelenin içinde.
Spurs da o mücadelenin içinde. Onu da değerlendirelim seninle kısaca. Spurs artık bu arada daha geçen hafta acaba bizimle mi oynuyorlar diye düşünüyorum artık. Çünkü Popovic Kavay'ın bu sezon döneceğini düşünmüyorum demişti. Dönmesi benim için sürpriz olur demişti. Ama bugün, dün aldığımız bir haberle işte
8 Mart'ta öyle deniyor yani.
Park yere dönecek Kavay Leonard. Sokak nasıl oynar Spurs'da işler? Çünkü kavaysız bir düzene çok alıştılar. Yine 50 galibiyet potasına çıkacaklar.
Zor ya.
Zor ama.
50 zor bu sefer. Yani 20 işte. Sene sonra 50'nin altına inebilir.
Bir 14 galibiyet çıkmaz diyorsun yani.
Zor görünüyor. Zor 22 maç mı kaldı Spurs'un? 22'de 14. Kavay dönerse bir ihtimal. Bir de fikstürü çok kolay değil Spurs'un. Kavay konusu bir
22'den
kere...
22'den daha az.
Spurs'un son dönemde en kötü yönettiği konu olabilir. Hani NBA'nin en iyi organizasyonu nasıl bunu bu kadar kötü yönetti? Kavay'ı biraz küstürdüler galiba anladığım kadarıyla. Ama herhalde barıştı mı ne oldu bilmiyorum. Kavay dönerse işler değişir. Batı'da konferans yarı finalinde kimse Spurs'a karşılaşmak istemeyecektir. Yense bile bayağı yıpratılarak yollar finale.
Böyle dayak yiyip dayak çıkacak yiyip yollar. Yani.
Konferans finali ben beklemiyorum Spurs'dan.
O yüzden ki, aslında bu sene birden çıkmak da avantajlı bir şey olmayabilir. Spurs 4'ten ya da 3'ten gelirse yani.
Ki yokluğunda Devante Murray çok acayip bir maç oynadı. Gördün mü şey? Cleveland maçını. Gördüm. Ben izledim Cleveland maçını. 13, 9, 5, 4, 3 gibi bir şey yaptı. Böyle 3 top
zaten çalmadı. Kyle Anderson'ın ona bakınca böyle boş bir istatistik hanesi göremiyorum.
Evet evet. 5-6 haneyi birden dolduruyorlar sağ olsunlar. Yani şu an düzene alışmış gibi duruyor takım ama gerçekten bir süperstara ihtiyacı var. Cleveland maçını İyi bir takım oyunuyla kazandılar. İyi bir takım oyunuyla buradalar ama NBA'de iyi bir takım oyunuyla playoff'ta tur atlayamıyorsun. Yıldız'a ihtiyacın var ve takımın şu an yıldızı yok gerçekten yok yani. LaMarcus Aldridge var. O da sizi bir yere kadar götürebilir. All-Star olsa bile.
Jimmy Butler'ı kaybeden bir Minnesota var playoff'a evet. kadar. Playoff'a kadar acaba 3. sıradan bir düşüş sergiler mi? Çünkü 38 galibiyetler. Portland 35, Pelicans 34, Oklahoma 35. Yani çok sıkıştı galibiyetler ve
sıkıştı.
Jimmy Butler'ı kaybetmek demek aslında takımın %30-35'ini kaybetmek Tabii. demek Minnesota Timberwolves için.
Bakalım bu duruma nasıl hazırlandı.
Ve Jimmy Butler çok formda bir dönemde sakatlandı. Bunu unutuyoruz.
Kim oynuyor? Jamal Crawford'la Nemanja süresini
paylaştı. Bir insanın süreleri arttı.
Nemanja'nın süresi arttı. Abi, Thibodeau hocamız yine sakatladı birini ya.
Evet. Yani. Bu kadar idman, bu kadar.
Jimmy Butler bu sene All-Star maçına çıkmama kararı hariç. İçmiş yani orada belli sakat falan değildi o. Yani içmiş. Çünkü birinin hakkını yedi yani. Sakatım deyip gelmeseydi birini seçerlerdi. All-Star maçına çıkmaması hariç bu sezon örnek. Hani sağ içi sağ dışı. Ve şey çok olağanüstü performans sergiliyordu. Vitis atmıştı. Ama yani Kawhi Leonard seviyesindeydi. Ama şey çok arayacak bence Minnesota. Bir de nasıl dönecek?
Ya diz sakatlı bir dönem.
Diz sakatlı var. İlk şey açıklandı. Net bir süre yok. Hani indefinite diye. Yani. Belirsiz bir süre diye açıklandı. Daha sonra 6 hafta mı?
Playoff'a
dönecek diye söylediler. Ama nereden dönecek? Kimle eşleşeceksin?
İşte Minnesota
çat diye basamak
kaybederse ihtimal var. Oklahoma çok sert gelebilir ilk başta.
Çok sert gelir.
Ki Oklahoma Minnesota izlemek isterim bu arada.
Ben de isterim. Çok güzel seri olur da yani.
Playoff heyecanı da yavaş yavaş gelmeye başladı.
Tabii tabii.
Ya bir de Batı'ya gidelim istersen. Var mı aklında kalan bir şey oldu mu?
Doğu'ya.
Ben Kavay'ın dönüşüyle
ilgili. Doğu'ya mı gidiyoruz?
Doğu'ya gidelim diye. Kavay'ın dönüşüyle ilgili ben Kavay'ın yine bu takıma monte etmekte çok zorlanacağını düşünüyorum. İlk dönüşünü hatırla. Ya Hı-hı. takım o kadar alışık değil ki bir süper yıldızla oynamaya.
Evet.
Kavay da süper yıldızlıktan çıkıyor yani. Hani öyle bir rastgele bir oyun ortaya koyuyor ve Popovic hiç sevmiyor bu durumu.
Ama geçen sene en çok top kullandırdı Popovic bilerek ona.
Ya yok. Zaten eğer Kawhi sezon başından beri olsa o düzende oynayacaktı.
Hı hı.
Ama şimdi başka bir şey deniyor.
Bu başka koç yorumudur sevgili dinleyenler. Bunu dikkate alın.
Estağfurullah, estağfurullah.
Yok, doğru doğru bir şey. Düzeni değiştirmesi gerekebilir takım.
Ya şimdi başka bir şey oynuyorlar yani. Hı-hı.
Hemen Kyle Anderson'ın yerine koy olmayacak o.
Merlin'in eline kaç top değiyor? Anderson'ın yerine kaç top değiyor? Aldridge kaç top kullanıyor?
Tabii.
Kavayı getirip bunların önünden top almak?
Hadi Danny Green'in elinden alırsın. Danny Green tamam.
Ya bir nevi mesela Patrick Danny Green için bile önemli. Çünkü bunlardan playoff'ta katkı aldı yıllarca o.
Evet.
Popovich. Ya işte bu yüzden bence sorunlu. Bir sorunu var. Popovich'in eğer çözerse çok iyi olur.
Evet, takım içinde de her şeyi bilmiyoruz. Her şeyi açıklamıyorlar. Çok ketumlar. Sağ olsunlar.
Biraz öyle. Spurs gerçekten çok, çok büyük ketum. Kapalı kutu yani.
Ha, çok kapalı kutu gerçekten. Bu sezon iş zor ama seneye bakalım kimi bulacaklar. Benim hayalim şey tabii. Seninle de konuşuyoruz. LeBron'u getirmek yani bir şekilde.
LeBron'u.
Artık sign and trade mi olur ne olur?
Onu bir program sonunda LeBron'a bir sayfa tamam. açacağız. Çünkü tamam. bu aralar sanırım NBA'in tüm takımları LeBron'u getirme hayali kuruyor.
Öyle görünüyor.
Lakers'ından Filas'ına. Hatta buradan bakınca San Antonio Spurs'una kadar.
Yani.
Doğuya doğru geçelim artık. Geçelim. Buradan. Çünkü konuşacağımız bir de takım var. Hı-hı. Öveceğimiz aslında biraz da. Liderliği yapan Toronto. Doğu Konferansı'na.
Çaktırmadılar ya.
Hiç yine anlamadan. Değil mi? Herkes uyurken. Bir gece yarısı liderliği aldılar biz uyurken. Yani.
Ansızın.
Valla bilmiyorum da bir konuşmayı hak ediyor ama önce şuradan başlayalım. Ben Detroit niye gitti dedim. Hı-hı. Niye bot potanın dışına çıktı dedim. Rezil bir top oynuyorlar. Hani izlemekten gözlerim ağrıyor.
Evet, öyle
bir tane abi. Kısaları yok. Bir tane yok ya. Hani Smith'inden tut. Tolliver geliyor. Bir şey geliyor. Reggie Block oynuyor. İşte var birkaç tane Stanley Johnson oynuyor. Bir şeyler oynuyor ama ya toplasan bir adam etmez dedikleri potansiyelde bir kısa rotasyon yani.
Tam olarak öyle, bravo.
Ve 3 kişi oynuyorlar. Toplasan bir adam etmez. İşte bir Draymond Griffin. Nasıl evet. maç kazanacaksın?
Ve
çok üzülüyorum ya Griffin'le Drummond'a.
Griffin de son 3 maç 6 top kaybı yaptı. 6-6-6.
Drummond'un
da sen söylemiştin. Asistleri düştü.
Drummond'un asist ortalaması çok düştü. Griffin'le kalıyor o. Tepe oyununda Griffin'le kalıyor toplar. Hı-hı. Griffin top dağıtıyor. Aslında Drummond'la çok alışmışlardı o düzene.
Hı-hı.
Drummond faulün orada topu alıp işte ilk önce pikten çıkarıp kısasını. Sonrasında topu indiriyordu içeriye. Ki turnover'ı da artıyordu ama.
Reggie hafif idmanlara başlamış galiba.
Nasıl dönecek geleceği? Artık bayağıdır nasıl çıkaracak?
Evet yani bayağıdır da şey hani oynamıyor Reggie. Ne zaman form tutacak?
Detroit ile Miami arasındaki galibiyet farkı 3.5.
3.5.
Yani Philadelphia ile de 4. Hatta 4.5.
Ya Miami şu an 8. bir düşüş yaşadı.
Miami 8.liğe geldi. Hı-hı. Ki bence...
Yani son iki maçı kazandı ama...
Bu sezonun övgüsünü bir geri döndürüyoruz. Bu arada evet. Dwayne Wade dün buzzer attı Philadelphia. Çok güzel maç oldu izleyenler için. Sertlikleri çok iyiydi. Özellikle Whiteside ve Embiid'in birbirine yaptıkları enteresan bir mücadele oldu. Ama Detroit açısından... Ya Detroit taraftarları bizi dinliyorsa veya Detroit'in ne yapacağını merak edenler... Griffin'den sonra olmadı şu an için.
Olmadı. Bir de mesela alttan da Charlotte 5 maç üstte kazanıp geldi. Kemba çok formda.
Çok doğru hatırlattın bu arada.
Ama şey onların da işi zor.
Charlotte'ın ya 4'er galibiyet artık son 16-17 maçta fazlalaşıyor.
Evet.
Ya yani. Şimdi son 16-17 maçta.
%25 baraj var demek yani. Ya
hem bir takımın 4 maç kaybetmesini bekleyeceksin. 17 maçta ki kaybedebilir. Sen de 13-4 yapacaksın.
Zor.
Ki bu zaman eşitliyorsun ancak yani.
O çok zor. Ve yukarıyla da Cleveland'dan aşağıya kadar.
Var? Miami düşebilir eyvallah. Ama Milwaukee, Indiana ben bunların...
Filan'da
Indiana
mesela
bizi şaşırtıyor ama Indiana içeride maç kaybetmiyor asla. Hı. Ya kendi gömleğinde, kendi kalibresinde bir takım geldi mi Indiana'ya vurup geçiyor Indiana'ya.
Filan da düşmez bence.
Filan da zannetmiyorum. Playoff yapacağını zannediyorum.
Her ne kadar Covington felaket bir ya formda olsa da...
Aşağıya alabilecekleri tek takım Miami. Bana öyle geliyor.
Öyle görünüyor. Bana da öyle görünüyor.
Tek aşağı alabilecekleri tek takım Miami. Bunu da alabilecek takım...
Detroit değil, bence. Charlotte
belki ama çok zor yani.
Çok düşük bir ihtimal.
Utah performansı gösterirlerse 10-11 maçlık ki 5'ini yaptılar. Niye olmasın dersin ama...
Batum yani, formda, Kemba
mesela
formda.
Utah'ın şu an şansı var diyoruz ama aynı şekilde Charlotte'ın var diyemiyorum çünkü burası başka bir yer.
Bir de burada galibiyet farkı daha fazla.
4 galibiyet.
Yani. 4 var, öbür tarafta 1.5.
Bir 5 daha kazanırsa Charlotte bir daha değerlendirelim. Şu an için bence çok kolay durmuyor. Sen de öyle düşünür müsün?
Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum.
Aynı şekilde burada da çok skala çok sıkıştı.
Cleveland'dan Miami'ye 6 takım.
Cleveland'dan Miami'ye toplamda galibiyet farkı 3-4.
4. 6 takım 4 farklı sıralanmış durumda.
Yani
Cleveland herhalde düşmez.
Çok değişecek ya. Çok değişecek.
Düşer mi Cleveland?
Kıyat şimdi bakın dün Brooklyn'i yendi. Ondan önceki gece kaybetti. İki gece önce.
Çok sinirlenmişti LeBron.
San Antonio'ya kaçın. Ama sinirlenmekte haklı. Takım gitmedi ya. Hani evet. Böyle mesela at yarışlarında vardır hani. Böyle son düzlüğü son 600 derler ona. Son 600'ü döndüğünde bir at öndedir ama hani vuruyordur vuruyordur gitmiyordur o at yani. Hani. Ve şey dersin kenardan. Ata şey derler yani. Zıplıyor. At zıplıyor dersen ben Cleveland'da o durumu görüyorum. Yani 600'ü döndükten sonra ya tamam LeBron döndürüyor 600'e kadar. Vuruyor ata yani.
Bu arada ya tabii Lou'nun olduğu yerde hani 6. adam taşması herhalde çok mantıklı değil ama Jordan Clarkson, bir şey okudum Jordan Clarkson'la ilgili. 14 sayı skalası oluşturmuş hani şey Cleveland'da geldiğinden beri ve bayağı iyi şut yüzdesiyle oynuyor. Bu alanda All-Star sonrası NBA'in en iyi bench oyuncularından biriymiş. Tabii mesela bunda LeBron etkisi var diyeceğim. Sonra insanlar LeBron şeyi yapıyorsunuz diyecek ama hani LeBron öyle bir oyuncu haline geldi ki ver elini atsın, ver elini oyunu kursun, ver eline işte ya da savunmada gelsin blok yapsın. Böyle bir şey oldu LeBron. Tek başına oynar hale geldi. Bir de uzunlarının Cleveland'ın kritik maçlarda kesinlikle faul problemine dikkat etmeleri lazım. Derinans faul problemine girdi.
Cedi Osman girdi.
Cedi Osman girdi.
Üzülerek söylüyorum ki Aldiç'e blok yapmaya çalışma Cedi be.
Yani
üzülerek söylüyorum.
Tristan zaten bu seviyelerin oyuncusu değil. Geriye de Antetokounmpo kalıyor.
George Hill dün çok iyi oynadı mesela. Bu performansla belki yanına bir adam bulur LeBron ama hani ne Kyrie Irving ne de iyi bir Isaiah Thomas değil George Hill. Potansiyel olarak
Kyrie'si
yani.
Yok artık LeBron'un evet. Kyrie Irving yok. Kevin Love dönünce bu takım ne zaman dönecek? Ona bir bakacağız.
Kevin Love Mart ortası diyorlar.
Playoff öncesi dönecek.
Playoff yani. Öncesi 2 veya 4 haftalık bir süreçte oynama ihtimali var diyorlar regular sezonda.
Güzel. Yani Kevin Love dönerse Love'ın 5 numara olduğu kısa 5'ler yine
mesela
tehlikeli.
Mesela o fena bir 5 olmayabilir. Fena 5 ama... herhalde rotasyon dışına ya da şey ilk 5'in dışına çıkarıp 6. adam yapabiliyor mu Cedi'yi?
6. adam.
Getirmez 6.
6'dan getirmez yani. 8'den.
Playoff'ta İnşallah mesela daha da sürüyor olabilir. İlk 5'in dışına ama Kevin Love geldiğinde J.R. Smith'in çıkacak hali yok herhalde. Kombine bileti var ilk 5'e çünkü.
Ya evet sorma. Çin'den getirdi takımı ilk 5'e oturttu LeBron. Sağ olsun. Öbür tarafta da John Wall'un dönüşü bekleniyor.
John Wall'un dönüşü bekleniyor. Ya o ikisinin sakatlığı zaten kötü oldu. Etkiledi ama Washington'ı çok iyi etkiledi mesela.
Tabii.
Ya Washington'ı John Wall'un sakatlığı. Thomas Saturanski'nin üstün mücadelesi diyeyim ben ona yani.
Milwaukee'de de Jabari form tutmaya başladı.
Ha Jabari Parker'ın form tuttu.
Dün de Antetokounmpo acayip bir istatistik yapmış. İşte 3 top çalma, 6 blok, 10 rebound, 8 asist falan.
Antetokounmpo şaşırmıyorum ben artık.
Doğru. O da 5-6 tane iyi bir rebound doldurmuş sağ olsun. Güzel yani çekişmeli bir şey ama kendi içinde. Sanki dışarıya kimse çıkmayacakmış gibi duruyor. Çok zor yani. Batı'da...
Yani ilk 8 içindeki değişimleri
durum değil.
Biz. Bu arada 1-2 de değişebilir hala.
Tabii tabii. Yani Boston şey... Ha Toronto'ya geçiyoruz.
Toronto'ya konuşalım.
Bir yazı okudum. Dwayne Casey bu yaz şey yapmış. Takımın bütün hücum şablonunu, hücum felsefesini değiştirmiş. Mesela neyi değiştirdi? Bir iki örnek verelim. Daha fazla kanat pikenrolü oynuyorlar. Daha fazla çift perde kullanıyorlar. Ve DeRozan'ın topuz oyununu geliştirmiş takım. Yani DeRozan topu elinde tutmadan da verimli bir oyuncu olabileceğini göstermiş durumda. Keza Kyle Lowry'de. Kyle Lowry'in uzun yıllar sonra top kullanma oranı bayağı şey yani 6-7 sezon öncesine
aşağı
kadar
düştü.
Aşağı düştü. Ama takım şu an lider. Hani bu yüzden
geçen sen söylemiştin. Geçen hafta Kyle Lowry'nin asist turnover oranı 25'e 1. Yani 25'ti. Toplamda 25'ti. Yani.
Evet, evet. 3-4 maçta 25 asist 1 top kaybı yaptı Kyle Lowry. Maşallah. Sağ olsun. Hani hep diyoruz ya Toronto için işte geliyorlar LeBron'a eğleniyorlar. Sanki bu sefer öyle değil gibi. Hem kendileri gelişti hem LeBron'un takımı güç kaybetti.
Bu arada Boston ve Cleveland'a karşı şöyle Toronto. Boston'a karşı bir galibiyet bir mağlubiyet. Cleveland'da sadece bir kere oynadı ve Toronto kazandı. Yani hani bu sezon Toronto'yu boşa çekemeyiz. Çünkü şöyle bir istatistik de var herhalde. Kendi konferansında 26 galibiyet 8 mağlubiyeti var.
Çok
Toronto'nun.
İyi.
Yani Doğu konferansına karşı.
Çok iyi. Yani bu sene Toronto'nun hatta Kaan Kural demişti yani daha fazla pas yapıyorlar falan diye. Çok daha efektif hücum ediyorlar. Zaten en iyi bench onlar da onu söylemiştik. Toronto'nun gençleri çok iyi oynuyor. Playoff duvarına çarparlar mı bilmem. Onu bilmem. Playoff duvarına çarpar belki.
Genelde yani. Çarpıyorlar.
Genelde çarpıyorlar.
Ben çok isterim Toronto'yu finalde görmek kendimi.
Ben de isterim. Yani Boston'ı da isterim. Hani orada bir şeyim yok. Ama
bir şehir uyanıyor.
Bu Toronto. Sefer öyle konferans yarı finalinde 4-2 yenilecek bir takım değilmiş gibi duruyor Toronto. Çok daha
hem
efektif
ofansif rating'de hem defensive rating'de NBA'de 3. sıradalar. Ya bu muazzam bir şey ya. Yani net rating'de 3. yani.
Valenciunas da topladı.
Ya sezon başında Dwayne Casey'nin ne yaptığını hatırlatalım. Valenciunas kötü oynuyor. Dakikasını 11'lere 12'lere düşürdü.
Evet.
Poddle aldı oyuna. Poddle oynamaya başladı. Sonra Valenciunas
ya da Ibaka 5 oynadı.
Ibaka 5 oynadı yani. Valenciunas geldi bir yerde bir daha form tuttu ve artık ben oynamak istiyorum diye fırlatıyor. Bence bir şeydir bu. Coaching başarısıdır.
Evet.
Ya yürü git oynama dedi ya Valenciunas'a.
Ve o yüzden Dwayne Casey yılın koçu adaylarından da biridir. Her
kesinlikle. Dwayne Casey geçen sene Brad Stevens ne kadar adaysa bu sene Dwayne Casey o kadar adaydır yani.
Bu sene de Brad Stevens yine aday. Bu
ama
arada.
Bence yani geçen seneki Brad Stevens hani birinci değil. Bitiren hani biraz onu gördüm diye söyledim. Yani. Tabii Brad Stevens yine aday. Toronto'nun kadrosuna da baktığında işte Kyle Lowry, DeRozan, Valenciunas, Ibaka, Delon Wright geliyor genelde. İşte Anunoby geliyor. İşte kenardan gelenleri sayalım. Poddle, Fanfleet. Bu arada Fanfleet de konuşuyoruz senlerden.
20 dakika oynuyor Fanfleet.
Fanfleet 20 dakikada aslında çok verimli oynamaya başladı.
Evet. Bayağı Lowry dinleniyor. Ben, çok dinleniyor.
Yani yaptığı işi beğenmeye başladım.
DeRozan bu arada.
Pascal Siakam falan var. Hani baktığın zaman totalde elini alsan bu kadro ne yapar desen Doğu Konferansı'nda gösterecek bir tane akıllı adam yoktur.
Yok.
Ben de göstermem.
Ki İyi iş yapıyor Dwayne
Casey. Beni bilen bilir. Toronto'yu severim. Hani şey olarak. Organizasyon olarak severim ama yok yani. Hani şaşkınlıkla izliyorum yani.
Sen bir şey demiştin. DeRozan depresyon mu?
Ha DeRozan şey ya bir depresyon problemi yaşadığını söylüyorlardı. O da şey demiş ki özel alanında çok fazla kimseyi dokundurtmam. Kimseyi de sokmam. Bunları soğukkanlıkla çözmeye çalışırım. Yok öyle bir probleme getirmiş aslında ama bunu söylüyorlar. Depresyona mücadele ettiğini söylüyorlardı. Ya büyük ihtimal özel bir mesele. Hani. Belki ne bileyim belki kız arkadaşıyla o kadar inceleyemedim.
Bir de Toronto'nun rakiplerine ilişkin bir istatistik bakmıştık.
Yani. Opponent. Ha. İstiyorsan sen söyle.
Sen söyle, sen söyle.
Toronto kendi potasından yani yediği sayılarda, bugüne kadar yediği sayılarda en uzak mesafeden yani potaya yaklaştıkça daha fazla sayı yiyor. Böyle bir sorunu var. Yani distance'ı...
En yakınlardan biri o zaman.
Evet.
Brooklyn falan en kötü olandı galiba.
Dışarıdan yiyenler Brooklyn'ler. O savunmaları yapamayanlar.
O zaman...
Hatta biraz farklı o durumda. Mesela acaba yayın gerisinden iyi savunma yapıyor Toronto.
Ben de onu diyeceğim. Acaba yayın gerisini savunup bir şekilde yay delinince orta mesafeyi riske mi ediyor?
Biraz kadro da o konuda yumuşak ya.
E tabi.
Şimdi Ibaka Valenciunas ikilisini tamam pot altını karartır gibi gözüküyor olabilir bir başta.
Ama ayaklar
yavaş. Tabii. Bir de öndeki üçlü geçildiği zaman hani tam yayı savunuyorlar. Ibaka'nın şöyle bir avantajı var. Ibaka hep iyi bir dış şut savunucusu olmuştur.
Tabii.
El gösterme açısından. Oraları oynamayı da sever biliyorsun. Yüksek oynamayı sever. İçeri driver'da zorlanıyorlar belli ki. Çok yüzdeli yiyorlar içeriden yani.
Bu ilginç bir istatistik bu arada. Ama Toronto'nun genel olarak bu seneki başarısı geçen senelere göre birazcık farklı. Toronto'yu takip edenler bu sefer öyle birazcık sakin kalsınlar öyle söyleyeyim. İşler değişebilir Cleveland'a veya Boston'a karşı.
Bence de. Yani şöyle en azından geçen seneki gibi olmaz.
Bence de. Olmayacak.
Birden girmenin avantajı da yani Boston'la finale kadar oynamayacaksın. Öyle bir avantajın olacak.
Eğer Cleveland 4'ten girmezse Cleveland'dan kurtarıyorsun.
Cleveland'dan kurtuyorsun ki girebilir. Cleveland bence maç kaybedebilir.
İşte orada bakacaklar artık. Belki Cleveland 3'ten
yani enteresan girer. Olacak. Evet, evet. Onu söyleyelim yani.
Ya Brad Stevens
bence artık biraz taktik de yapılabilir ya.
Ya Brad Stevens da LeBron'u yarı finalde istemez konferans.
Kimse istemez.
Yani o yüzden Boston bu arada kalan maç sayısı biraz daha az. Şeyden, Toronto'dan değil mi? İki maç daha fazla yapmış durumda.
Evet.
Yarım galibiyet fark var. Form yani, kaybetmişti Boston ama şu an tekrar toparladılar. Kyrie iyi oynuyor bu arada.
Kyrie iyi döndü.
Horford da biraz düşüş. Bu çekişme güzel. Güzel bir çekişme.
İyi yani. Bir sezon sonu izleyeceğiz yani.
Güzel bir çekişme oluyor bu arada.
Umarım Toronto kazanır bu arada. Boston'ı da çok severim.
Benim için ben tarafsızım. Orada kim kazanır?
Evet ya tamam ben de öyleyim.
Benim takım ama Batı'da.
Umarım Toronto lider bitirir ki bu sene hakkını alır. Boston çünkü ne olursa olsun yarı finalde eleyecek oraya bunu istiyorsa yani.
Bir yerde eleyeceksin diyorsun.
Tamam ben bunu söyledim. Aslında söylediğine inanıyor musun Efecan dersen inanmıyorum. Yani çünkü şimdi şöyle inanamadım. Bir istatistik vereceğiz. LeBron James'le ilgili.
Evet verelim ona.
LeBron James NBA tarihinde bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur, okumuşsunuzdur. Dün gece yaptığı 11 asistle beraber 30.000 sayı, 8.000 rebound, 8.000 asist barajına ulaşan ilk oyuncu oldu. İlk.
Tertemiz.
30 bin. 8 bundan bin, 8
sonra 38-8'e LeBron yapmak diyeceğiz.
LeBron yapmak.
LeBron evet. Yapmak. 38-8. 27-7'ye değdi ya. 38-8'e çektik onu. İnanılmaz
ya. Bu bambaşka bir şey ya.
Emekli olduğunda zaten asiste ilk ona girecek bu arada. Bu sezon girer muhtemelen. Emekli olduğunda temel istatistiklerin hepsini domine ederek emekli olmuş olacak ve sayıyı da alacak bence. Oyun kurma özellikli bir oyuncu olmasına rağmen.
Kesinlikle katılıyorum ya.
Ve hani
ya ben konuşamıyorum şu an, yanlış anlamayın beni, hani biraz fazla.
Ya Will Chamberlain'in mesela 40 sayı ortalamayla 50 sayı ortalamayla bitirdiği sezonlar var. 62, 63 falan. Öyle bir dönemde de değiliz, bunu hatırlatalım. NBA'in en rekabetçi olduğu, çok zor olduğu takımlı birçok süper yıldızın olduğu.
Oyunun çok hızlandı.
Oyunun çok hızlandı. Tamam, bunun sayı etkisi var ama savunmaların da çok güçlendi. Yani 60'ların basketbolunu izlesinler. Yani insanlar merak ediyorsa Wilt'in maçlarına ya bakabilirler.
Ya Chamberlain biraz potadan uzak oynadığını düşünüyorum Chamberlain.
Yani.
Potadan 1 metre daha uzak oynasın. Bak çok değil. Yani zor. Perimetresi 1 metre daha yukarı.
Çok zor. Karim dönemi de mesela keza. Yani Karim'in de işte 76'da mı ne Milwaukee'de şampiyonu var. Daha sonra Lakers dönemi şampiyonlukları var. Karim dönemi de çok tempolu oynanan bir basketbol ama böyle bir, yani Karim döneminde de işte Celtics'te Lakers var. Hep evet. İkisi kalıyor finale zaten.
Hani efsaneleşiyor zaten.
Bu kadar çok takımın olduğu, böyle bir rekabetin, böyle bir zorluğun olduğu bir lig değildi. Yani LeBron'un bunu bu dönemde yapması ve kariyerinin başında NBA'in en temposuz dönemlerinden birinden geçti LeBron'u, unutmayalım. Yani Spurs'ta Detroit'in 80'lerde biten, 75'lerde biten, 70'lerde biten finaller oynadığı yılları söylüyorum. Yani LeBron oralardan geldi. NBA'in her iki dönemine de, yani her iki oyun biçimine de dominantlığını göstererek uyum sağladı. Bu muazzam bir şey ya. Yani bu böyle yani mesela Jordan'da böyle bir şey var mı? Daha hangisi daha büyük oyuncu demiyorum.
Ya bunu bir araya zaten bir program yapmak yani istiyorum ben.
Jordan'ın böyle bir şey, yani Jordan'ın başı ve sonu tek bir oyun, yani Jordan'ın işte orta mesafesine uygun, isolation'ına uygun bir oyun modeli vardı. LeBron da öyle değil. LeBron NBA'ye geldiğinde başka bir şey oynanıyordu. 2010'a doğru başka bir şey oynandı. Eric Spoelstra işte ve ondan önce D'Antoni işte Pace and Space. Sonra şimdi daha da artık bambaşka bir şey oynuyor işte bu Curry'lerin 2014'ten sonra işte Clay'lerin gelişiyle birlikte. İki farklı dönemde de ligin en dominant oyuncusu. Yani inanılır gibi değil. Yani müthiş bir şey. Müthiş yani.
Kutlayalım 30.000, 8.000, 8.000'i. Bir LeBron James programı yapalım biz.
Yapalım. Ha, belki ilk dönem için hani çaylak yılları için en dominant olmayabilir, kabul ediyorum ama genel olarak ligin en iyi oyuncusu ve açık ara.
O zaman şunu da söyleyelim LeBron'la ilgili ve çok aslında komik de bir olay. Cleveland otoyoluna Philadelphia'lı bir reklam şirketi 3 tane billboard asıyor. Aslında 3 tane billboard asmasının bence Oscar'daki Three Billboards filmiyle de bir bağlantısı var. Yani bir gönderme belki, bilmiyorum. Yani işte birinde ilk 5'ini çizmişler bir board'a. İşte LeBron'u da içine alan, Covington'lı, Saric'li,
Ben Simmons'lı
ve
Embiid'li.
Embiid gibi 5. Yanına 23 King'i de yazmışlar tabii. Ya ben ona bir itirazım var. Söyledim de zaten 17 yazılmalıydı 33
bence yerine. De.
2 numarasız oynamaz o takım.
Yani evet, o takımın 2 numarası Covington yerine Redick oynar orada. Ama Redick'in bir yılı ya kontratı. Yok, o yüzden
hani
belki.
Sallayabilirler, problem evet. Değil de hani o zaman başka biri yani.
Yani
Covington
evet.
Olmaz o iş.
3 tane kısa forvetle.
LeBron 1-2-3-4-5 oynayabiliyor ya, belki onu öğrenciler yani. Bir de işte complete the process, işte süreci tamamla ve işte LeBron fileye gel tarzında. 3 tane billboard asmışlar ve ben güldüm biraz bakınca ama biraz önce senin Spurs'a gelse keşke dediğin gibi bir hevesle acaba kalır mı, yoksa bu daha ciddi bir girişim mi? Acaba bir duyum mu?
Hemen şampiyonluk istiyorsa bence Spurs'a geldim. Ya şey, bizim Çağlar şey demişti ya, LeBron batıya gelmez. Şimdi mantıklı bir önerme bu. Hani Golden State'i batı finalinde evet. istemez, NBA finalinde ister diye. Ama Doğu'da yani şimdi LeBron'un...
Ben olsam Philadelphia'ya giderim.
Gider misin? Ama kaç yıl kaldı ki önünde?
Ben LeBron olsam bu çocuklarla 3 sene 4 sene oynarım.
Kaç yüzük alırsın?
2 tane alırım.
2 tane alırsın. Yani Fila hemen yüzüğe gidebilir mi?
LeBron'la evet.
Öyle Fine bir potansiyel. Evet de yüzüğe bilemedim ya.
Neden? Philadelphia'da biraz yani önce saydığın kadro. Bak 2 numarayı boş geçiyorum. Redick ortalama düşün. Redick ortalaması bir oyuncu. Ben Simmons'ından, Embiid'inden, Saric,
LeBron.
Ya ciddi kuvvetli bir 5 yapacak. Tabii. Yani. Duvar ya bu.
Ersan burada imza aldım.
Ersan daha imza. Kesin değil.
Değil değil mi? Ben de onu söyleyecektim.
Tam görmedim ben imzayı ama Philadelphia'ya gidecek herhalde.
Geri döndü Saric'in yanına. Bilmiyorum, ben tartışmalı. Ben herhalde biraz burada şey bakıp Kavayı kaybetmeden LeBron'u katarsa Spurs yeni bir hanedanlık kurulur diyorum ben. Golden State'in finalde okunması.
Ya bununla ilgili pek duyumun var mı Spurs'la ilgili?
Yok yok, hayır. Sadece bir hiç heves değil yok. Mi? Sadece hani ama zaten Space'in şey Space cap space yok Spurs'da. Ha. Yani imzalayıp giderse olur. Çünkü Gasol'ün kontratı var. LaMarcus'un kontratı var. Yani öyle bir yeri yok. Lakers'ın var.
Spurs oyuncuları bizim fantezi oyuncuları gibi de kıymetliler. Tabii çıkamıyorlar kontrattan yani.
Çok
kıymetliler yani.
Çıkmaz. Çok vefalı takım canım. Hmm. Çıkmaz öyle oyuncularından. Popovich. Bir tek Lakers var. Onu yazın konuşuruz onu. Kim nereye gider diye. Evet. Atarız bakalım kimin tahmini tutacak.
Şimdilik böyle.
Memphis'e gidiyormuş
ama abi. Ama LeBron haberleri başladı. Cleveland adına da herhalde LeBron'un veda vakti geliyor olabilir.
Tabii canım, net yani.
Bugünlük programımız kaldı mı konuşacak? Ya Togan, NBA ekonomisiyle ilgili birkaç bir şey söyleyecektin sen bize. Arada,
onu söyleyeyim. Cap Space ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bunu da niye Spurs diyorum biliyor musun? Golden State bu şeyle giderse, bu kadroyla 2019-2020'de 200 milyon lüks ödeyecek. Yani şey 400'e çıkıyor maaş seviyesi. 300'e mi 400'e mi ne çıkıyor? Böyle bir lüks vergisini Golden State New York bile ödeyemez. Çıkacaklar yani oradan. Clay'den falan veya Draymond Green'in birinden çıkacaklar. O yüzden Golden State'in güç kaybedebileceği, sonuçta Houston da bir şekilde Chris Paul yaşlanacak. Gerçi LeBron da yaşlanıyor ama sanki daha böyle hazır. Filanın daha hala öyle kompleti proses olmazmış gibi geliyor bana. Kağıt üstünde olur ama hani bir de playoff oynama alışkanlığı var ya. Fila yıllar sonra ilk defa playoff'a kalacak. O açıdan diyorum.
Tamamlayacağına çok inanıyorum. Yani.
O cap space'den ekonomiye bağlayayım. Şey, Forbes'ta bir yazı okudum. Pelicans'ın da 1 milyar dolar franchise değerine ulaşmasıyla birlikte NBA'de takım değeri 1 milyar doların altında olan takım kalmamış. Ve hani New York birinci işte.
New York 3-5 takım ediyor zaten. Yani, 3-600
milyon. 3 milyar 600 milyon dolar. Ortalama takım değeri 1 milyar. NBA ile
ilgili. Steve Kerr'de bunu bence New York'u överek bundan bahsetti Turan. Yani o evet. Böyle bir franchise değerinden bahsetti geçen akşam.
Geçen sene konuşmuştuk yine biz değil mi NBA ekonomisinden. Ortalama takım değeri 1.6 milyar dolar. Ortalama takım geliri de 250 milyon dolar. Yani NBA'nin ortalama takımı kim oluyor baktım ben, Miami oluyor. Miami'nin takım değeri 1.7, geliri de 250. Şimdi bir de şeye bakalım, bizim Avrupa basketboluna. O yüzden ben bunu birazcık konuşmak istedim.
Havuzumuz bir takım değil
250
ki.
250 milyon dolar gelir yaratıyorlar. Takım değeri de 1.5 milyar dolar. Sen burada işte Veseli'ye 1 milyon dolar fazla versen mi? İşte Eric McCollum'a 100 bin dolar fazla versen mi? Tartışıyorsun. Ve gelirin de yok. Var mı Euroleague'in geliri?
Yok canım.
Ne? Yok. Neredeyse hiç yok. Çok
reklam
az.
Reklam geliri var. Bir tek
o kadar. İşte, televizyon.
Bir şeyden, yani.
Sponsorların yarısı çoğu Türk. Televizyon geliri belli. Onun dışında ürün satamıyor.
Dışarıdan bakıldığında şöyle gözüküyor. Ben Amerika'dan baksam Euroleague'e, İspanyol bir şirketin Türkiye'den sponsor bulduğunu görüyorum yani. Başka evet, bir şey değil. Yani.
O kadar. Hani FIBA'nın, ULEB'in işte yani Euroleague'in, ULEB Euroleague'in çözmesi gereken konu biz bu ekonomiye karşı nasıl var olabileceğiz? Var olma mücadelesini nasıl kazanacağız? Daha var olma mücadelesini yaşadıklarının farkında değiller. Hala kavga halindeler. Geçen hafta konuştuk işte. Mini takım maçlarıyla çakışıyor hala. Yani böyle devam ederse NBA'nin en kötü takımları kim işte? Memphis mi? Küçük şehir takımı. Kim yani işte? Neyse kimler?
Charlotte falan diyebilirsin herhalde.
Efendim söyleyeyim. Pelicans işte. Değeri en düşük takım. Bunlar bile öyle bir çekim merkezi haline geliyor ki. Ve hani şeyi de tekrar söyleyelim. Belki bizi ilk defa dinleyen olur. Teknik olarak zarar etmek diye bir şey yok NBA'de zaten. Bir kere zarar edersen onu zaten fazla kâr edenlerin paylarından bölüp bir havuz yapılıp dağıtılıyor. Ve NBA zaten senin çok uzun süre zarar etmene de izin vermiyor. Lüks vergilerini öyle bir getiriyorlar ki sen oyuncu çıkmak zorunda kalıyorsun bazı oyunculardan. İşte Oklahoma vaktinde cap'in artacağını tahmin edemediği için Harden'dan çıktı mesela. Öyle yerlere geliyorsun. Cleveland da onu söyleyeyim. Bu kontratları LeBron'un falan taşıyamaz artık. Taşıyamayacak seviyeye geldi. Yani Cleveland da o ilk 5'i 110 milyon dolar alıyor ya Cleveland'da. Evet. Lovely, Smith'li falan. Onlardan çıkacaklar. Yani Cleveland yeniden yapılanacak.
Evet, bence bu sezonun playoff'undan sonra yeniden yapılanmak zorunda. Sanki.
Bana da öyle geliyor. O yüzden NBA ekonomisi sadece Euroleague ile veya diğer liglerle rekabette bir adım öne geçmenizi sağlamıyor. Aynı zamanda ligi kendi içerisinde de gelirlerin dağıtımı, efendime söyleyeyim, lüks vergileri bilmem nelerle kopuşları engelliyor. Yani Golden State tam 3 senedir şey.
Bir Avrupa eleştirisi.
Bir 3 sene daha bu zor.
Bir
Onu
Avrupa
demeyeceğim.
eleştirisi yapalım o zaman. Madem böyle bir, ya zaten biz de bunu görebiliyoruz. Ya bunu görmek istemeyen insanlar var aslında hani. Bence sorun bu. Ama mesela ya bu sene bir de Luka Doncic gidecek NBA'ye. Bence bu konu çok güzel bir konu. Luka Doncic için EuroLeague'de kalacağını düşünür müsün? Düşünür müydün kariyeri boyunca?
Yok.
İntihar eder ya.
Niye kalsın
Kendi
ki?
kafasına sıkar yani bizim tabirle.
Tabii canım.
Kalamayan oyuncular NBA'de başarısızdır ya. Burada kalan oyuncular NBA'de başarısız
Oyun
olmuştur.
yapısı uymayan oyuncu.
Gitmiştir, olmamıştır, dönmüştür. Yani bu hayali kurmayın
Spoiler
artık yani.
söyle.
Ya tamam, zaten herkes bunu biliyor. Luka Doncic bu arada mock draft'ta birinci sıraya geldi. O yüzden konuyu açtım.
Ha. Onu da yeri gelmişken birazcık uzatalım artık.
Peki.
Bir Euroleague Avrupa basketbolunu izleyen yazarlardan biri şey paylaşmış yani. Doncic ve NCAA oyuncular arasındaki fark. Bu arada NCAA'de de bir sürü skandallar var. Oraya girmeyeyim.
Çok kötü
Doncic
haberler verdi.
hazır geliyor NBA'ye. Şimdi bakın. NCAA 30 saniye üzerinden oynanıyor. Yarı sahada hücum süresi. Üçlük çizgisi farklı. Periyottan oynanmıyor. Devreden oynanıyor maçlar. Ayrıca hücum ribaundu sonrası sanırım 14'e değil 24'e
24'e
tamamlanıyor.
tamamlanıyor.
Ve çok daha mental olarak daha kolay maçlar oynanıyor. Doncic Euroleague'de Fener'e, CSKA'ya,
Nabız
Olympiakos'a,
yüksek tokan.
Panathinaikos'a
Nabız
karşı
yüksek yani.
oynuyor. Kızılyıldız deplasmanına gidiyor. Ataşehir'e geliyor. Oaka'ya çıkıyor.
Final Four oynuyor.
Final Four oynuyor. Barcelona derbisini oynuyor. Ligde bir daha oynuyor. Valencia ile bilmem kimle falan. Ayrıca ligi de çok zor Doncic için. O yüzden Doncic'in istatistiklerini veya
Sadece
Perini
Valencia ile kavga edip Real Madrid amblemi gösteriyor falan.
evet
Bunlar
evet
bence önemli şeyler.
yani verimlilik puanını da karşılaştıramazsın işte Ayton'la, Trae Young'la filan.
Mutlaka iyi oyuncular. Yani ona
Kötü
lafım yok
demiyorum ama
ama
Doncic olmuş oyuncu abi. Doncic hazır
Doncic bir
geliyor.
basketbolcu.
Evet. Yani Doncic inşallah Carlisle Hoca'nın eline gider. Zor görünüyor ama inşallah
Lottery'yi de
Carlisle.
çok merak ediyorum ya. Ne olacak yani?
Ben de çok merak ediyorum. Yani o yüzden Doncic niye bir diyenler şey yapmasın. Hani biz böyle duygusal bakmıyoruz. Doncic olmuş bir.
Doncic
NCAA, bir de
birden
NCAA'de
gidecek yani.
biraz şey bakmak lazım. Yani NCAA'de maç sayısı da çok az. Örneklem problemli. Yani Fultz'u ben daha iyi şutör biliyordum. Sonra bir baktım 165'te faul atıyormuş
Bir yazı var,
Fultz.
okudun mu Fus'la ilgili? Şut alışkanlığını unuttu diye. Şut atmayı unuttu.
Evet.
Ve çalışıyormuş şu an bir lise salonunda, lise spor salonunda. Bir
Bu
hocayla
sene
beraber.
yattı tabi.
Uzunca bir sene.
Bu sene iptal.
Sakatlık falan dediler ama o iş öyle değil. Basketbol alışkanlığını unutmuştu şey, Markel Fus.
Öyle görünüyor. Hani...
Ya üzüldüm ben ya. Bakalım. Fus için.
Bakalım.
Senin var mı söyleyecek bir şeyin?
Benim şu an aklıma gelen yok. Notlarımıza bakıyorum. Başka bir şey atladık mı?
Zannetmiyorum. Hepsini yaymaya başladık, konuştuk.
Gayet. Evet yapmışız
Bugünlük de
notlarımızı.
programımızın sonuna geldik o zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar önümüzdeki programlarla, EuroLeague'le, NBA'yle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Basketbola kalın.